Temel sorumuz tarih felsefesiyle ilgili. Temel sorumuz şu. Tarih felsefesi nedir? Tarih bilimi ve tarih felsefesi arasındaki ayrım nedir? Tarihin bilgisi olanaklı mıdır? Bilgi deyince bilginin evrenselliğini yani tekliğini şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Çünkü eğer değişik tarih yorumları varsa bu yorumlar yorum oldukları için her şeyden önce bilim değiller. Yani yorum ve bilimi ayırt etmemiz şart. Yorumu ve bilimi ayırt etmek zorundayız. Eğer örneğin postmodernistler diyorlar ki sadece yorum vardır, sadece görüş vardır ve bilgi olanaksızdır. Bilgi olanaksızdır diyorlar. Yani bir yerde söyledikleri bir parça doğru ya da bir yanıyla doğru. Çünkü insanlar normal olarak bilgi olmayan şeye bilgi diyorlar. Postmodernistler diyorlar ki bu bilgi değil zaten. Doğru. Postmodernistler neden öyle diyorlar? Neden onun orada kendileri doğru söylüyorlar? Onu açıklamak için şeyi görmemiz gerekiyor. Yani postmodernist zaten bilgiyi bütününde kabul etmiyor ve o yüzden de farkına varmadan hedefi vurmuş oluyor. Yani eğer zaten bilgi olanaksızsa ve postmodernistler de hiçbir şeyi bilgi olarak kabul etmiyorlarsa o zaman otomatik olarak yani doğruyu söylemek, farkına varmadan zorunlu olarak doğruyu söylemiş olacak. Söylediğim anlaşıldı mı? Yani biraz karışık anlattım aslında. O yüzden söylüyorum. Çünkü
antikten mesela şöyle söylüyor. Bu ayettir.
Evet.
Ondan sonra doğum düşüncesi mesela diyelim ki Çin değişmemelidir. Değiştiği zaman ondan sonra şeyin batı onlara göre öteki oluyor ve ne kadar olumsuz nitelik varsa onları da yüklüyorlar.
Ötekine.
Bütün medeniyetler çatışması Huntington'da bu bayağı kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor.
Peki. Ne anlama geliyor bu?
Tabii bu işte gelmesi de biraz o zorlamalar yüzünden oldu.
Hangi noktaya gelmesi, hangi zorlamalar?
Yani eşittir. Yani şeyler arasında kendi kültür diğerine göre üstün değildir noktasına geliyor. Bu da şundan şey yapıyor. Yani bu ciddi olarak savaş çıkmaması için. Yani çünkü bunlar sonuçlarında savaş çıkacak dediği için.
Biz şeyi konuşuyorduk. Tarihin bilim olarak olanaklı olmaz yani. Onu nasıl, onu, şurayı kapayım mı? Biraz zor bir konu. Yani tarihin, şimdi bilim olması, bilimi doksadan ayırıyorduk. Bu önce Yunanlardan, yani felsefenin en başından beri kabul edilen bir şey, bakış açısı. Bilim doksa olmamalı. Bilgi doksa olmamalı. Theaetetus'ta falan bunu inceliyor Platon. Yani neyin bilgi olduğunu iyi saptamamız gerekiyor. Duysal algı bilgi değildir örneğin. Şimdi Platon'u temel alırsak o zaman şey diyeceğiz. Bilgi ancak ideaların bilgisi ise bilgidir. Çünkü idealar varlık iken fenomenler varlık değildir. Varlık ve yokluğun birliği olarak oluştadır ve oluşta olanların bilgisi olmaz. Çünkü çelişkiye düşeceksiniz. Yani şimdi bir gezegen dönüşü bir oluş süreci değil mi? Mars'ın ya da Jüpiter'in dünya çevresindeki dönüşü. Ve orada ben bugün teleskopla Jüpiter'e baksam onu belli bir noktada göreceğim ve diyeceğim ki Jüpiter şurada duruyor. Bu bilgi olacak. Bir dakika sonra Jüpiter orada durmuyor. Başka bir yerde duruyor. O bilgi olacak. Fenomenin bilgisinin olanaksızlığı, fenomenin değişken olmasından geliyor. Ve yani bilgiyi eğer gerçeklikle ya da istersek doğrulukla bağlayalım. Bir şey söylediğiniz zaman o gerçek ya da doğru değilse o bilgi değil. Jüpiter şuradadır dediğim zaman onu bir dakika sonra ya da bir saniye sonra ya da söyler söylemez yalanlayacaksam o zaman o bilgi olamaz. Ve doğru olamaz. Jüpiter şuradadır, A değildir. Yani bilgide şey olması gerekir. Böyle değişkenlik olmaması gerekir.
Ve bakarsanız zamanı da tarifleyeceğim.
Efendim?
Bakarsanız zamanı da tarifi zor bir şey.
Zamanın, tarifin zor olması değil problem. Yani doğru tarif etmek ya da kavramını görmek önemli. Şimdi sorumuz şeydir. Neyin bilgisi olanaklı? Değişmeyelim. Şimdi
işte
Platon'un...
Gene zamana bağlı.
Ama zaman, o zaman şöyle diyeceğiz. Zamanda olan şeylerin ancak görüşleri olabilir, bilgisi olamaz. Dolayısıyla tarih zamanda olduğuna göre tarihin bir bilgisi a priori şey gibi görünüyor. Olanaksız gibi görünüyor. Değil mi? Yani çünkü... Tarihte olan şey, olmayan bir şey. Şimdi Fatih Sultan Mehmet şu tarihte İstanbul'u fethetti. Yeni çağ başlattı. Orta çağ sona erip yeni çağ başladı. Tamam. Bunlar söylenebilir. Ama bunun en azından şurada, orada problemler biraz daha belki de değişiyor. Çünkü bu söylenen şey var olan bir şey değil. Olmuş olan bir şey. Ortadan kalkmış olan negatif bir varlık. Yani tarihsel, efendim?
Biraz evvel söylemiştiniz. Mesela Birinci Dünya Savaşı. Yani o zaman işte o birincinin devamı diyecek.
O zaman bütün anlamı değişiyor.
Evet, değişiyor.
Yani o 1910'da yaşayan bir insanın o olaya bakışıyla 1950'den 60'tan sonrakilerin bakışı aynı değil. Olay değişmemesine karşın olayın anlamı değişebiliyor. Ve şimdi kolaylaştıralım, karıştırmayalım işte. Tarihin, bilimin eğer şeyleri bir değişmezleri nesne aldığını düşünürsek bilim ancak ideaların bilimi olabilir ya da ancak ideaların bir bilimi olanaklıdır dersek o zaman fenomenlerin yani idea olmayanların ideaların kopyaları olanların bilgisine ne diyeceğiz? Evet, fenomen diyeceğiz. Fenomen bilgi değil. Fenomen kavramını düşünürsek fenomenoloji denen bu şeyi de, felsefe türünü de biraz hatırlarsak biliyorsunuz değil mi? Edmund Husserl, Heidegger falan, daha sonra başka şeyleri de var, o konuda çalışan insanlar da var. Fenomen ya da fenomenoloji öznel bir durumu anlatıyor. Yani bilinci anlatıyor. Doğrudan doğruya bireyin pozitif bilincini anlatıyor fenomen. Fenomen bilinçte olan şey. Fenomen şeyde değil, realitede olan bir şey değil. Değil mi? Evet, yani bunları nasıl anlaşılır kılacağız? Çok güzel. Fenomen ve şey, idea şimdi, idea denen şey, örneğin, insan ideası. Bir insan ideası var. O insanın, o ideanın kopyaları var. Real insanlar. Değil mi? Doğrusu, evet. Doğru mu bunlar? Platon'un şeyi, öğretisi bu. İdealar kuramına. Yani ve o ideanın kendisi, insan ideası ya da güzellik ideası o ideal biçimiyle bilginin nesnesiyken fiziksel bir insan bilginin nesnesi değil. Yani o insanda, o insana bakarak biz insanı anlamayacağız. İnsanı anlamak için ideaya bakacağız. Çünkü fiziksel insan aptal olabilir, çirkin olabilir, kötü olabilir. Ve o zaman nihilistlerin yaptığı gibi bakıp insan bilgisizdir, çirkindir ve kötüdür diye bir sonuca varabiliriz. Eğer fenomenal insanı, yani benim bilincimdeki insanı şey diye alırsak, bilginin kaynağı alırsak, bilgi diye alırsak. Doğru, bu karıştı mı? Yani şimdi devlet ideasını düşünelim Platon'un anlamında. Bir devlet ideası var, devlet ideali var. Devleti bilmek demek, o ideayı bilmek demek. O ideayı özüne dolduruyorsa o zaman o idea nesnel olmaktan çıkıyor. İdea kendini dolduruyor. Yani ideayı ben doldurursam o zaman o fenomen olur. Benim bilincimde olan bir şey fenomen. Benim doldurduğum bir şey fenomen olur.
Evet, onu nasıl ayıracağız?
Hangisini?
Yani iddianın içeriğine bilinç mi dolduruyor? Kendinde varsa o kendine nasıl ulaşıyoruz? Yine bilinçle ulaşıyoruz.
Evet. Tamam, bilinç. Platon onu kabul ediyor. Nous diyor. İdeaları bilir. Örneğin güzellik diyelim kavram ideası. ve güzelliğin benim bilincimdeki düşüncesi ya da ideası, kopyası yani. Bir mi değil, ayrı mı? Bir olmadığını düşünelim. Şimdi nesnel güzellik ideası eğer uyum faktörünü kapsıyorsa ya da simetriyi kapsıyorsa ya da ölçüyü kapsıyorsa, ideanın kendisi bunu kapsıyorsa ve ben onu düşünebiliyorsam, o zaman o ideayı doldurmuş oluyorum ya da ona ulaşmış oluyorum. Ulaşmış olmuyor muyum?
Ulaşmış olunca ne oluyor?
Bilinçli. Örneğin insan bedeninde Leonardo da Vinci'nin şeyi var değil mi? O oranları var, çizdiği oranlar. Şimdi insan ideasında o oran, bedensel oranlar nesnel olarak varlar. Altın oran denen şey nesnel olan bir şey. Altın oranı evet. İnsanlar mı keşfettiler?
Doğanın kendisinde olan bir şey.
Yani evet, bir şeyin dikdörtgenin, o ideal dikdörtgenin o oranı da altın oran değil mi?
Evet.
O A4 örneğin. Evet, o altın orana göre yap. Partenon'un ön yüzü. Yunanlar niye o kadar güzel yapıyorlar şeyleri, o sütunları ya da tapınaklarını? Başka Mısırlarda ya da Hintlilerde falan, Kamboçya'da falan göremiyoruz. Onlarınki langır langır. O Yunanlarınki şey, sade, tek bir örnek ve görkemli. Ve kalıntısı bile o oranı yansıttığı için güzel. O hepsi altın oran. Altın oran niye güzel?
İşte orada iddia var işte. Altın oran kendisi.
Peki yani altın oran insan keyfine bağlı değil. Ben onu istediğim gibi doldurmuyorum. O kendini dolduruyor. Niye kendini öyle dolduruyor? Şeyi düşünelim. Şimdi bilginin olanağını düşünüyoruz. Tarih felsefesiyle ilgimiz kopmuş değil. Ama nesnellik, bilgide nesnellik ya da ideada nesnellik diye bir yan var. Onu düşünüyoruz. Şimdi müzikte de aynı şey var değil mi? Yani bir gamda do'dan do'ya kadar 7 ses ya da 8 ses her neyse, onların aralarında bir şey var, oran var. O oran değiştiği zaman şey gidiyor, melodi gidiyor ya da güzellik gidiyor.
Evet.
Do'dan do re'ye geçiş ya da do diyez'e geçiş falan. Yani orada örneğin bir piyanoda falan ya da keman gitarda falan bunlar bütün müzik aletlerinde aslında hemen hemen onun frekansının ne olduğu, titreşimlerinin ne olduğu ölçülüyor, ölçülebilir. Ve o şey bulunan sayılar, yani do ve re arasında, do ve re ve mi arasındaki oran, sayısal oran her durumda aynı. Bu şimdi bunun insan kulağıyla ilişkisi nedir? Çünkü o kulak, biz o kulakla onu hissediyoruz değil mi? Bu rastlantısal olabilir mi? Yani eğer şeyi denediyseniz mesela bütün notalar arasına eşit titre o perde verirseniz o çirkin saçma sapan bir şey oluyor. Şunu söyleyeceğim. Bu do re yani o müziksel oran genel olarak oran dediğimiz şey bu tür sayısal oran ilişki demek. Bu şeyler notaların frekansları arasındaki ilişki do re mi arasındaki ilişki belirli. Bu saltık ya da değişmez bir oran. Ve ancak o oran varsa o sesler bize uyumlu gelebilir, güzel gelebilir sonuçta. Ve müzik sanata ya da ses kendini güzellikle birleştirebilir, ilişkilendirebilir. Bu keyfi olarak belirlenmiyor diyoruz. Öznenin ya da kişinin, bireyin, kültürün şeyine bağlı değil, keyfine bağlı değil. Çünkü 25 bin yıl önce yapıldığı saptanan bir şey bulunuyor, kaval bulunuyor. Bunu ben internette buldum. Yani sanırım şey, kuşkun olmayacak bir bulgu. O kaval 25 bin yaşında olduğunu kemik olduğu için şeyle saptayabiliyorlar. Karbon 12 falan o tür izotopların ölçümüyle saptayabiliyorlar. 25 bin yıl önce kaval. Ve o kaval da kırık kaval aslında ama iki ses olsaydı, doğa vereği olsaydı örneğin oradan hiçbir sonuç elde edilmezdi. Yani çünkü o herhangi iki nokta nota arası olabilirdi ve orada bir oranın varlığını söyleyemezdik. Bir üçüncü şey daha gerekiyor, delik daha gerekiyor ve o delik, üçüncü delikte yarım olarak var şeyde, kavalda. Yani üç delikte bir kaval parçası bulmuşlar ve aynı oran var. 25 bin önceki insan kulağı da şey, o şeye güzel diyor. Yani şimdi ressamsınız, renklerle uğraşıyorsunuz. Belli renkler güzel ama belli renkler şey değil, güzel değil, çirkin hatta ya da hatta rahatsız edici falan olabiliyor. Yani insan beğenisinde de estetikte de bir nesnellik var. İdeanın nesnelliği şey, bizim bizden bağımsız olması. Ama şimdi klasik felsefecilere göre ya da Platon'a göre insan düşünme yetisi o idealarla şey eş ölçümlü. Eş ölçümlü güzel bir anlatım mı? Commensurate diyeceğiz. Eş ölçümlü. Yani ya da şey iletişim kurabilir. Yani güzellik ideası, nesnel güzellik ideası varken insanda da öznel güzellik ideası var. Güzellik düşüncesi var. Güzellik form. İdea form demek. İdea mistik bir şey anlamayın. İdea tür ya da form demek Yunanca. Biçim de en yakına ideanın şeyi.
Güzellik ideası.
Güzellik ideası.
Güzellik ideası. Doğadakileri biraz taklit etmek.
Doğadakiler, doğadaki formlar...
Doğaya insan doğaya doğduğu için doğadaki şeyleri görmek istiyor tekrar.
Ha, o yani değil işte öyle. Çünkü yani doğadaki şeyler insanın güzellik ideasını belirlemiyorlar. Doğadaki şeylerin güzel olmasını belirleyen şey güzellik ideasının kendisi. Eğer doğada o güzellik ideasına uymayan biçimler varsa o biçimler güzel olmuyor. Doğa her tarafıyla güzel değil. Bazı şeyler doğada çok... bazı formlar güzel, bazı formlar güzel değil. Yani şimdi bir şelale düşünün, kalman çorman akıyor. Orada bir kaos var, bir uyumsuzluk. Ama Niagara'ları düşündüğünüz zaman orada her şeye rağmen belli bir oran var ya da yani güzellik bir nesnellik içeriyorsa o nesnelliği biz doğaya öykünerek Hegel bu sitede şeyi görebilirsiniz. Estetik Hegel'in estetik derslerinin başında onu anlayabilirsiniz. Yani doğanın güzelliği tenin güzelliğiyle karşılaştırıyor ve işte güzellik, işte güzelliklerine şeye borçlar, kavrama borçlar ya da ideaya borçlar ve doğanın güzelliği tenin güzelliğinden şey değil. Daha yüksek değil. Tersine yani tenin güzelliği gerçek güzellik diyor ve o bu estetiğe şey yapmıyorum. Şu an çok fazla girmeyelim. Bizi ilgilendiren şey güzelliğin de nesnel olabilmesi. Yani insanın güzellik kavrayışı eğer nesneleri görüşüyle sınırlı olsaydı o zaman orada bir şeyden söz edemezdik. İnsanın yani ne güzellik ideasından söz edebilirdik ne de insanın o ideayı kavrama gücünden söz edebilirdik. Şimdi bilinç ve us ayrımı var. Bu estetikte de önemli, ahlakta da, teorik alanda da önemli. İnsanın bir çocuğu düşünün, Hintli, örneğin Hintliler atonal şey yok. Onlarda o müzik aletlerinde batıdaki şey yok. Uyum ya da oran ilişkisi yok onun notalarında. Ama bir Hintli çocuk o kültüre doğduğu için, kulağı sürekli olarak onu gördüğü için ya da bir Hintli şeye doğduğu için, yine kendi kültürüne doğduğu için, o kültürde yontular şey, o onun alıştığı yontular, her gün gördüğü yontular olduğu için belki ona güzel gelebilir. Bu doğru. Yani bilinç kültürel çevre tarafından belirleniyor diyeceğiz. Ama us öyle değil. Us belirlenmiyor. Us dışarıdan belirlenmiyor. Us İçeriden belirleniyor ya da nesnel olarak belirleniyor. Yani örneğin altın oranın güzel olduğu ya da altın oranın güzelliğini
us keşfediyor.
Usun kendisi keşfetmiyor bir yerde. Yani tabii ki bir keşif, insan açısından bir keşif var.
Yani, o var olanı keşfediyor.
Var olanı keşfediyor. Yani insan altın oranı uydurmuyor. Altın oran nesnel olarak güzel olanı anlatıyor. Ve insanın bilincinin yapması gereken şey bu kendi usunun ilişkisini keşfetmek. Bunu Yunanlar başarıyorlar. Yunanların güzellik ideaları şey değil. Onların öznellikleriyle sınırlı ya da keyiflerine bağlı bir şey değil. Onlar nesnel olarak güzel olanı keşfediyorlar.
Onu tanımlaştırıyorlar.
Ve ona tapınıyorlar. Doğru. Yani neden ona tapındıkları konusu o da şey, açıklamamız gereken bir şey. Yani güzellik tanrısal ve Yunanlılar, şimdi dinin evriminde şey vardı, tinsele doğru gidiş, arı tanrı ya da arı tanrı kavramına doğru ya da arı din gerçek ya da öyle diyeyim yani gerçek din kavramına doğru dinin bir şeyi var, evrimi var. Bu buraya bunlar şey mi? İzleyebiliyor muyuz?
Evet.
Mısır bölümünü incelerken şeyi gördük. Orada tin kendini kavramada, yani aslında tinin kendini kavraması gerekiyor, değil mi? Kendini şeyde kavraması gerekiyor. Tüm yetilerinde, tüm gizliliğinde kavraması gerekiyor. Bunu düşünebiliyoruz herhalde. Yani o tinin kendini kavraması gereken alanlardan ya da kendine onlardan biri de estetik ya da duysal alan. Tin kendini duysal olarak da kavramalı. Yani görsel ve işitsel olarak da kendini bilmeli. Bu alan sanatın alanı. Ve duysal alanda tin kendini ancak güzellik olarak bilebilir. Ve o güzellik gerçek nesnel güzellik biçimini kazandığı zaman orada Hegel'in güzellik dini diye bir bakıma. Yani o gerçek güzelliğe insan tapınır. Öyle diyebiliriz. İnsan estetik olarak yani şimdi saltık tin kavramını kullanacağız. Kullandık daha önce ama biraz daha bunu sağlamlaştırın. Saltık tin alanı Hegel'in felsefesinde son alan. Yani ansiklopedik dizgede en son alan saltık tin alanı. Burada sanat, din ve felsefe ideaları var. Ya da kavramları var. Ve burada insan kendini buluyor. Saltık tin alanını önceleyen alan nesnel tin alanı, bu inceledik tüze felsefesinde kapsanan alan. Yani saltık tin alanının ön koşulu ya da öncülü nesnel tin alanı. Yani istenç, özgürlük, hak alanı ve nesnel tin alanının son bölümü şey. Tarih felsefesine giriyor. Şimdi onu olur. Kesinlikle olur. O yüzden onu insanın insan olma, tarih felsefesi insanın ya da dünya tininin gelişim sürecini irdeliyor, kavramsallaştırıyor, onu bilgiye çeviriyor. Ve esas ilk baştaki konumuz oydu. Tarih, yani bu süreç bilinebilir mi? Bu süreçte felsefenin konusu olacak bir şey var mı? Çünkü süreç şeydi, fenomenaldi ve fenomenal olan aslında felsefi bilgiyi ilgilendirmeyendi. Yani gerçekten de şey önemli değil felsefe açısından. Yani bilim açısından önemli olan ne? Doğa yasası. Şimşeğin hangi insanı vurduğu, hangi hayvanı vurduğu değil. Tikel fenomenin bilimsel açıdan hiçbir önemi yok. İsterse New York'un göbeğine düşsün, isterse İstanbul'un ortasına ya da Boğaz... Yani bu fenomen bilimsel bir önem taşımıyor. Bilimsel önem taşıyan şey fenomenin özü ya da yasası. Tarih felsefesinde ne önem taşıyor? Bilinmesi gereken şey ne? Yakalayabiliyor muyuz işin zor tarafını? Yani tarih, bilim olması, tarihin kendisi de fenomenal olduğuna göre dedik. O zaman bu sanki a priori bilimin dışına düşen bir şeymiş gibi görünüyor. Görüşler alanı.
Peki bu biraz antropolojiye kaymıyor mu?
Hangisi?
O görüş açısı.
Hangi belirlenimlerini inceliyor? O zaman antropolojinin ne olduğunu anlayabiliriz. Antropoloji tarihi incelemiyor. Tarih şeyi inceliyor.
Tarihin kilometre taşlarından hareket ederek
güneşli şey yapıyor. Kilometre taşlarından hareket etsin. Önemli olan şey...
Şimdi
yani şeyini görmeye çalışıyoruz. İnsan idealar ve onların insanla ilişkisi. Şimdi bu ansiklopediyi düşünürseniz, bakın, şimdi burada doğa felsefesi, ikinci cilt doğa felsefesi, üçüncü cilt tin felsefesi, burada öznel tin var. Öznel tinin birinci bölümü antropoloji, ruhu inceliyor. Yani Hegel'in tin felsefesinin ilk bölümü ruhun incelenmesi.
Tamamını çevirdiniz mi?
Hayır. Onu sen çevireceksin. Onu bekliyor. Yani tüm Türkiye. Tinin görüngü bilimi B'si. Bilinci inceliyor. Ruh, antropoloji ruhu inceliyordu değil mi? Burada geliyor genel olarak bilinç. Bu fenomenolojinin içeriği aynı zamanda öz bilim. Ruh bilim tini inceliyor. Gelin. şeyinde. Şimdi Nesnatin'e geldiğimiz zaman bu tüze felsefesi bundan başka bir şey değil. Nesnatin hak, ahlak, törellik değil mi? Hatırlıyor musunuz? Nesnatin, hakla başladık. Mülkiyet, mülkiyet nasıl olur falan. Sözleşme, suç. Oradan, suçtan şeye geçtik, ahlaka geçtik. Çünkü ceza, doğru, eğri, iyi, kötü konusu. Ve ahlak bittikten sonra etiğe geçiyoruz. Etik, ahlak temeli üzerine oturuyor. Ahlak, hakkı, hak kavramını ya da hak realitesini gerektiriyor. Şey olabilmek için, somut olabilmek için. Ahlak neyi ilgilendiriyor? Hakkı ilgilendiriyor. Yine de ahlak şey değil. Duyunca ilgilendiren alan, öznellik alanı, içsellik alanıydı ve dışsallık alanı etik alanıydı. Etik alanı da aile, toplum ve devlet. Yani bu şey. Şimdi zaten birinci bölümü hak, ikinci bölümü ahlak, üçüncü bölümü törenlik. Yurttaş aile toplum ya da yurttaş toplumu ve devlet. Dünya tarihi gördüğünüz gibi Nesnati'nin son kavramı. Buradan Saltıkti'ne geçiyor. Saltıkti, sanat, din ve felsefe. Bitti. İnsanın gerçekliği bu. İnsanın gerçekliği, şimdi burada yine Hegel'in sistemine göre ikinci alanlar, sonluluk alanları, yani nesnellik, nesnati'nin alanı insanın kendine geliştireceği yer değil. Ya da gerçekleştireceği yer değil. Yani insan kendine aile, toplum ve buralarda realize etmek zorunda. Tamam, onları tin olarak geliştirmek zorunda. Yani ideal aile, ideal toplum, ideal devlet bu kavramları realize etmek zorunda ve ediyor şu an o süreçte. Ama insanın gerçek varoluş alanı estetik, duygusal alan ya da özgürlük alanı ve bilgi alanı. Yani bu üç kategoride insan kendini tamamladığı zaman ondan insan olarak söz edebiliriz. Eğer o tamamlanma yoksa o zaman yarı insan, yarı doğa, yarı tin, yarı doğa gibi bir şey, ara durum var. Yani bizler varız. Tin'in
burada da yarı doğa mıyız?
Tin'in doğayla ilişkisi şu. Tin kendini doğadan kurtarmalı. Doğa tin için uygun değil. Doğa zorunluluk alanı, tin özgürlük alanı. Tin'in kendini gerçekleştirmesi. Mısır'da o yüzden Mısır'a değinmiştim. Doğa ve tin arasındaki ilişkiyi. İnsan tinsel bir varlık. Aynı zamanda da bedensel ve doğal bir varlık, değil mi? Yani genel olarak şey diyorduk. İnsan doğanın ve tin'in birliği. Çünkü tin kavramı doğa kavramını ön gerektiriyor. Yani bunun anlamı şuydu. Tin doğadan, insan doğadan ortaya çıkan bir varlıktı. Doğanın yarattığı demeyeceğiz. Çünkü doğanın kendisi de yaratılıyordu. Ama tin doğayı momenti olarak kapsıyor. Dolayısıyla insan tinsel ve doğal bir varlık. Doğal olan hayvansal olan. Doğal olan zorunluluk alanında olan. Ama tin özgürlük alanı. Ama bakıyoruz insan ortaya çıktığında Homo sapiens henüz kendini doğadan pek ayırt etmiyor. Kedilere, köpeklere, maymunlara tapıyor. Şimdi onun empatisini yapabilmek, kendimizi o ruh durumuna ya da o bilinç durumuna koyabilmek çok çok zor. Bir Mısırlı gibi düşünemezsiniz. Yani kedilere tapacaksınız ve eğer bir Romalı gelip bir kediyi öldürecek olursa gidip o Romalıyı siz öldüreceksiniz sen kediyi öldürdün diye. Bu olmuş bir olay. Yani Mısırlar bunu yapmışlar. Timsaha tapıyorlar, ibiş kuşuna. İbiş kuşu gördünüz mü? Adı bile komik yani. Bu böyle bir kuşa tapıyorlar. İneklere Hintler hala tapıyor. Şimdi bunlar insanın gelişmemişliğini gösteriyor. Yani burada tapınma konusu şey, yani dini ilgilendiren bir şey ve din felsefesi saltık din alanına düşüyor Hegel'in sisteminde. İşin bir bölümü sadece. Yani insanın kendini doğadan kurtarması, şimdi tinin gerçek karakterini kazanması, gerçek varlığını bulması. Yani insan kendi potansiyel, dedik ya bir meşe tohumunda, palamudunda o ağacın bütün
potansiyel.
Evet. Orada bir potansiyel var ve tohum toprağa verildiği gübresi, ışığı, suyu, havası, oksijeni falan bunlar normal olduğu zaman yani gerektiği gibi ortalama oldukları zaman ortaya muhteşem bir meşe ağacı çıkıyor. Daha iyisi olamaz. Daha güzeli olamaz. Ve ona diyoruz ki doğal güzellik. Yani şey dışında doğada en güzel, tavus kuşu mu güzel? Doğanın en güzel varlığı nedir? Doğanın, insandan başka. Doğanın en güzel, çiçek mi? Ay çiçeği mi? Gül mü? Papatya mı? Hepsi bunların, düşünün papatyanın simetrisi, oranı, renklerinin uyumu, sarının ve beyazın. O, yapraklarından bir tanesi yamuk olsa, bir tanesi eğri bir olsa bitti. Nedir doğanın en güzeli? Herhangi bir şey.
Seçim yapmak. Ha? Seçim yapmak.
Ama yine de şey var, bir fil değil de bir kedi daha güzel ya da bir pars daha güzel. Belki de bir şey, evet, yani orada şey var, güzellik var. Ama neyi konuşuyorduk? O güzellik şeydi, yeterli değil. Doğanın güzelliği yeterli değil ve doğanın güzelliğinin üstüne, bir insanın güzelliğini düşünün. Burada resimleri gördünüz, insan. Yani belki de hep gördüğümüz şeyler ama burada şey oldu, gerçekten o konuları, onları yeni algılayan insanlarımız oldu, arkadaşlarımız oldu. Yani insan güzelliği sonsuz güzellik ve o güzellik tinsel güzellik ya da iç güzelliği, ruh güzelliği dediğiniz şey, bedensel güzellik onun taşıyıcısı. Yani bir yüzdeki fiziksel yapıyla onun üzerindeki tinsel anlam ilişkili, yani tabii ki tin doğal olmadan olamaz. Öyle bir şey saçma olur, anlamsız olur. Yani tin moment olarak doğayı kapsıyor. Ama güzellik biçimi, idealini şeyde buluyor, tinde buluyor. İnsan şey konuşuyorduk, doğadan şeye yükselmek, tine yükselmek. Örneğin ahlaksal alan, doğa ve tin çatışması alanı. Çünkü orada ahlaksal sorun, içgüdüsel, dürtüsel, bilinçsiz eğilimlerin insanı davranışa sürüklemesinin önüne geçmeyi ilgilendiriyor. Moral olmak o doğal diyebileceğimiz dürtülerin ötesine geçmek, onları yenebilmekte. İçgüdü doğal. Bir dürtü belki belirsiz bir şey, o bilinçaltı dürtü diyelim. Bilinçsiz dürtü, bu da doğal. Çünkü eninde sonunda bilinçsiz dürtüler, bilinçaltının kendisi içgüdünün bir problemi olarak doğuyor. Yani bilinçaltının, bilinçaltına atılan içeriğin kendisi egonun kavga ettiği, savaştığı içgüdüsel dürtülerle ilişkisi ve orada egonun yenilgisini de ilgilendiriyor aynı zamanda. Her neyse ama açık olan şey bilinçaltı güdüler de insanı doğaya götüren şeyler, faktörler ve moral durum, yani ahlaksızlık insanın doğal dürtülerine ya da doğal yanına, tinsel yanının yenik düşmesine bağlı. Özgür olamıyorsun. Ahlak özgürlük, ahlak duyunçla ilgili. Duyunç, yani vicdanla ilgili. Doğru olanı yapacaksın. Eğer bir dürtü seni... Söyle, daha açık.
Duyunç, yani denetiminden geçecekler.
Evet. Şimdi eylem, insan davranış ve eylem ayrı şeyler. Onları ayırmayalım şu anda. Diyelim ki insan etkinliği, davranışı ya da eylem her ne olursa olsun. Bunun deterministik olarak düşünüyoruz. Bunun güdüsü var, nedeni var. Bu neden nedir? Bu neden istenç olabilir? Bu neden dürtü olabilir? İçgüdüsel. Doğaya ait. Yani usa ait olabilir, tine ait olabilir. Ya da doğal olabilir. Doğal olduğu zaman insan özgür değil. Spinoza'nın etikasında uzun uzun anlattığı şey bu. İnsanın tutkuları onu köleleştirir. Tutku kölelik. Duygu dediğimiz şey, tutku aşamasına, tutku düzeyine yeğenleştiği zaman kölelikten başka bir şey değil. Orada insan yok, orada doğa var. Yani özgürlük o zaman ancak ve ancak duyunçla kazanılabilir. Çünkü duyunç sana şunu söylüyor. Dürtüsel olarak yapacağın şey ya da dürtüsel olarak yapmayı istediğin bu şey yanlış. Ve Niye yanlış? O da düşüncenin verdiği bir... Yani birisinin mülkiyeti var. O mülkiyetini sen alırsan, yani onu kendini durduramadan, kendini kontrol etmeden alırsan, örneğin hırsızlık yaparsan, ya hırsızlık moral bir kavram, tüzel bir kavram olmaktan önce ve orada olan şey duyuncun yargısı. Dürtüsel bir insan çalabilir. Değil mi? Düşünmeyen bir insan. Yani çok fazla açsın diyelim. Ailen aç. Çocukların aç. Onu seni hırsızlığa götüren bir neden olabilir. Ama moral bir insan o durumda bile hırsızlık yapmaz. Ve o durumda hırsızlık yapan insanlar bir bakıma şey, yasalar tarafından bile kullanıyorlarmış. Değil mi? Yani açlıktan ekmek çalan birini şey yapmıyorlar. Kamp vermiyorlar ya da şey. Evet. Onlar. Hani
şimdi artık şey yapıyorum.
Ben bazen iyi anlatamadım ya da anlaşılmadığı kaygısıyla derinleştirmeye başlıyorum. O zaman iyice karışıyor. Genel olarak şey, moral durum doğal dürtülerin ve ussal duyuncun ilişkisini ilgilendiriyor. Bu burada doğaya kendini bırakmak özgürlük değil. Tam tersine. Özgürlük moral olmaktan geçiyor. Çünkü özgür, tutkuların güdümünde olan bir insan özgür olamaz. O normal olarak sıradan bilince duygularının serbest bırakılması, sınırlanmaması özgürlük gibi görünüyor. Değil mi? Ben bunu istiyorum yapayım falan. Yani yap, eğer yasaklanırsan bak özgürlüğümsün. Hayır. Orada eğer sen gerçekten doğru olanı yapabiliyorsan özgürsün. Doğru olanı yapamıyorsan, bile bile yanlış olanı yapıyorsan, çirkin olanı, kötü olanı yapıyorsan kölesin. Neyin kölesin? Tutkuların kölesisin. Tutkular a priori köle değil, kötü değil. Yani öyle bir anlam çıkmıyor söylediklerimizden. Sadece tutkular duyunçla çatıştıkları zaman doğa yanı, tin yanı karşısında yani ikisi arasında çatışma olduğu zaman o moral bir durum ve orada özgür insan tinsel olarak karar verir ya da düşünerek karar verir. Ama köle insan tutkularıyla, duygularıyla karar verir ve yanlış yapar. Bak, özgürlük bu. O zaman efendim?
Diyojen de şey söylüyor ya.
Tutkuların kölesi.
Kölenin kölesi ya, tutkunun kölesi işte.
Tutku neyin kölesiymiş?
Yani o şey, gücün kölesi. Yani şey,
kendileri köle olarak görüyor. Evet, tutkunun kölesi. Ha, tamam. Tutkusun. Tamam,
kim,
o da İskender.
Kim diyor onu?
Diyojen.
Ama Diyojen'in şeyleri de var. Öyle pazar yerinden yurtlar.
Evet.
Kınık ya. O kınık ya.
Evet. Kınık ya da kinik.
Bir
İrrasyonel. Yani o kendisi zaten. Ama bilgi insanlar bunlar. Adı sırada doğru şeyler de söylüyorlar.
Diyojen'in kölesi olmaz.
Diyojen'in kölesi. Kölesi yani. İskender'i köle olarak görüyor.
Bu doğru. Tabii o kadar yayılıyor. O kadar yayılmacılık isteği var ki. Köle olmuş.
Doğru.
Doğru. Onun
tutkuyla
kendini yaşayamıyor. Bir de Makedon olduğu için şeyi gözükmüyor.
Ne görünüyor?
Fazla kültürlü görmüyorlar Yunanlılar Makedonlar.
Makedonları
tamamen yani, güç de ilgili.
Güç de.
Yani İskender, gücün kölesi.
Başka açıdan bakıyor.
Tabii İskender gücün kölesi.
Kölesi.
Şey değil. Böyle, Makedon köle olmasıyla ilgili değil.
Köle değil yani normal.
Ayrıca İskender şey yani Aristoteles'in öğrencisi ve en iyi Yunanlı'dan daha kültürlü bir insan.
Evet.
Yanında kimler var? Bütün yani çok iyi felsefeciler var.
Aristoteles kendi şeyini orada, beynini orada
görmüş. Evet,
tabii.
Ama çok kısa bir süre ders almış galiba.
Çok kısa. Çocukluk döneminde, yıllarca.
Aristoteles sanki onu bence şey yaptı, beynini oraya nakletti.
Tabii.
Değil mi? Öyle, onları öyle yaşattı.
Düşün, o ya 5 yaşlarında, 6-7 yaş, esas böyle tam serpilme yaşlarında sen 5 sene, 10 sene gibi bir süre Aristoteles'in öğrencisi olursan, Aristoteles'in dehasını, kafasını anlamak için onun kitap yazılarını okumak gerekir. O büyüklüğü gördü. Aristoteles neredeyse şöyle denebilir, ondan öncekileri de düşünürsek, onları da kapsadığını düşünürsek, Aristoteles uygar, bütün bir uygarlığın şeyi, formatını çiziyor. Yani felsefesine, bilimlerine, politikasına vesaire her şeyi var Aristoteles'te. Bilimleri görgül olarak da uyguluyor. Yani biyolojisi, zoolojisi falan. Aristoteles'in yaptığı zooloji, biyoloji bugünkü şey formattan farklı değil.
Aslında
Darwin'den farklı değil yani yaptığı
mesela
şey.
Mesela belli yön vermek, ideoloji vesaire gibi. Yani Aristoteles o gün bir yerde insanlara yön veriyor yani kendi şeyiyle. Değil mi?
Tabii.
Aynı. Onun için aynı, zaten yargılandı.
Aristoteles ideal, Platon gibi değil. Platon'un ideal devlet ütopyası var ya da devlet ideali var. Aristoteles öyle bir ideal devlet önerisi getirmiyor. Yani Asos'ta Aristoteles, Asos'taki despot diyelim ya da onun egemeni...
O kitap yazı olmasını da ben şeye bağlıyorum aslında.
Neyi yazmaması?
Aristoteles'in kitabı yoktu biliyorsun.
Kitap yazmış.
Aristoteles'in?
Yani anlatılanlar Sokrates yazmıyor.
Değil mi?
Aristoteles'in epeyce var.
Çok var.
Çok yani.
Çünkü şimdi o onların her dakika şey yapıyor. Evrim içinde. Dolayısıyla hiçbir zaman aynı durumda kalan bir yazıya döküp de sabit bir düşünce haline getiriyor.
Onu şey yapan. Evet. Üçüncü yarıda alalım.
Sorgulama için geçer. Sokrates'in sorgulamada o geçerli. Evet. Aristoteles'in çok kitabı var.
Evet, orası karıştı. Sokrates. Yani şimdi ya bir 20 dakika falan ara verelim isterseniz. Değil mi? Zamanı geldi herhalde.
20 dakika varsa 9'a 5 kadar.
9'a işte. Ara veririz.